Ayrım 21.
Sayfa 212. Sen sus sarhoş herif. İnanır mısınız prens, şimdi de avukatlığa başladı. Mahkemede dava kovalıyor. Güzel konuşma derdine düştü. Evde çocuklarla üst düzeyde konuşmaya çalışıyor. 5 gün önce sulh yargıcının karşısında söz aldı. Hem de kimi savundu biliyor musunuz? Ona yalvaran ve zavallının bütün varı yoğu olan 500 rublesini namussuz bir faizciye kaptıran bir ihtiyar kadını değil, o faizci Zaydler'i, Yahudi'yi savundu. Çünkü adam ona 50 ruble vermeyi vaat etmiş. Lebedev birdenbire sanki şimdiye kadar bağırıp çağıran o değilmiş gibi bambaşka değişik bir sesle "Kazanırsam 50 ruble, kaybedersem ancak 5" diye açıkladı. Tabii yüzüne gözüne bulaştırdı. Eski dönemler kapandı artık. Orada da onu bir güzel alaya almışlar. Ama kendisine sorarsanız sevincinden uçuyor. "Adaletli yargıçlar," demiş. "Unutmayın ki hayatını namusuyla kazanan zavallı bir ihtiyar son lokma ekmeğinden yoksun kalacak. Yasa koyucunun büyük sözlerini hatırlayınız. Mahkemelerde insaf ve şefkat egemen olmalı." İnanır mısınız? Her sabah bize burada bu nutku orada söylediği gibi tekrarlıyor. Bugün siz geldiğiniz sırada 5. kere okuyordu. "Siz Prens Mishkin'siniz sanırım, değil mi? Kolya bana sizden söz etmişti. Dünyada sizden akıllı birine rastlamadığını söylüyordu." Lebedev hemen yetişti. "Yok, zaten yok. Dünyada ondan akıllı kimse yok." "Gene yalan. Görüyorsunuz ya prens, biri sizi seviyor, öbürü yaltaklanıyor. Benim size yalışmaya hiç niyetim yok, bunu böyle bilin. Sizin de aklınız yok değil ya, bari ikimiz arasında hakem olun." Delikanlı dayısına döndü. "Prensin aramızda hakem olmasını ister misin? Bu beklenmedik gelişine doğrusu çok sevindim prens." Lebedev kesinlikle "İsterim," diye bağırdı. Ve elinde olmadan yeniden yaklaşmaya başlayan ev halkına baktı. Prens yüzünü ekşiterek "Ne oluyorsunuz canım? Neniz var?" diye sordu. Prensin gerçekten başı ağrıyordu. Ayrıca zaman geçtikçe Lebedev'in onu aldattığı ve işin uzamasından hoşnut kaldığı kanısına varmaktaydı. "Sorun şu, ben onun yeğeniyim. Söylediklerinin hepsi yalan olduğu halde bu doğru. Öğrenimimi bitirmedim, bitirmek istiyorum. Bunda kararlıyım. Çünkü kişilik sahibi bir insanım ben. Şimdilik geçinebilmek için demir yollarında 25 ruble aylıkla bir işe gireceğim. Kendisinin bana şimdiye kadar 2-3 kere yardımda bulunduğunu gizlemiyorum. 20 rublem vardı ama oyunda kaybettim. İnanır mısınız prens, bunları kumarda kaybedecek kadar adi ve alçak bir adamdım. Bir namussuza, hem de kendine borç ödeme gereği olmayan bir namussuza verdim paraları," diye bağırdı Lebedev. Delikanlı devam etti. "Evet, bir namussuza. Ama kendisine borcumu ödemem gereken bir namussuza. Onun namussuz olduğunu ben de kabul ediyorum. Hem de seni dövdüğü için değil. Iskarte'ye çıkarılmış bir subay, emekli bir teğmendir sözünü ettiğimiz adam. Eskiden Rogojin'in takımındaydı. Şimdi boks dersleri vererek geçiniyor. Rogojin onları dağıttıktan sonra hepsi serseri serseri dolaşıyorlar. İşin kötüsü onun namussuz, alçak ve dolandırıcının biri olduğunu bile bile onunla oyuna oturdum. Ve belki de son rublemi kaybederken verirsem Lukyan dayıma gider yalvarırım, reddetmez diye düşünüyordum. İşte bayağılık bu. Bayağılık değil de nedir ki bu? Bilinçli bir adilik." "Öyle ya, bilinçli bir adilik," diye tekrarladı Lebedev. Yeğeni küskün bir tavırla "Zaferini ilan etmek için biraz bekle," dedi. "Hemen sevinme. Prens, buraya ona geldim. Her şeyi açıkça söyledim. Mertçe davrandım. Kendimi korumaya çalışmadım. Karşısında kendi hakkımda ağzıma geleni söyledim. Buradakilerin hepsi tanıktır. Demir yolundaki bu görevi elde etmek için üstüme başıma çeki düzen vermeliyim. Her yanım dökülüyor. Şu ayakkabılarıma bakın. Bu kılıkla kim iş verir bana? Belirtilen tarihe kadar gitmezsem yerimi başka birisi kapar. Ben de gene açıkta kalır ve kim bilir ne zaman başka bir iş bulabilirim. Şimdi ondan yalnızca 15 ruble istiyorum ve bundan sonra asla istemeyeceğime söz veriyorum. Üstelik ilk 3 ay içinde borcumu son kopeğine kadar ödeyeceğim. Sözümü tutacağım. Ben aylarca kıvas ve ekmekle geçinebilirim." Dipnot: kıvas, arpa, kuru ekmek ve kuru üzümle yapılan mayalanmış şıra cinsinden bir içki. "Çünkü karakter sahibiyim. 3 ayda 75 ruble alacağım. Ona olan borcum eski borcumla birlikte 35 rubleyi bulacak. Demek ki bunları ödeyecek kadar param olacak. İstediği faizi de alsın. Ah baş belası, beni tanımaz sanki. Sorun ona prens, eskiden bana yardımda bulunduğu zaman borcumu tam olarak ödemiyor muydum? O halde şimdi neden vermiyor? Şu teğmene borcumu ödediğim için kızdı da ondan. Başka neden yok. İşte böyledir bu adam. Ne kendine ne de başkalarına. Lebedev kızmıştı. Gitmiyor da, postu serdi buraya, gitmiyor diye bağırdı. Dedim ya, parayı alana kadar gitmeyeceğim. Neden gülüyorsunuz prens? Sanırım beni haksız buluyorsunuz.
Gülmüyorum. Ama bana kalırsa gerçekten biraz haksızsınız.
Bari açıkça hiç hakkım yok desenize. Ne diye geveliyorsunuz? Biraz da neymiş?
İstiyorsanız söyleyeyim. Evet, tam anlamıyla haksızsınız. İstiyorsam. İyi vallahi. Siz ne sanıyorsunuz? Ben böyle bir davranışın ne kadar incelikler taşıdığını bilmez miyim? Para ondan, emir ondan, zorbalık benden çıkıyor. Ama siz hayatı bilmiyorsunuz prens. Bunlara ders vermeyecek olursanız adam olamazlar. Onlara öğretmek gerek. Vicdanım temiz. Ona bir zarar getirmeyeceğime de yemin edebilirim. Faiziyle ödeyeceğim. Manevi bakımdan zaten tatmin edilmiş oldu. Alçalmamı gördü. Daha ne istiyor? Bir yararı dokunmadıktan sonra kendisi ne işe yarar? Rica ederim. O ne yapıyor sanki? Sorun bakalım başkalarına neler yaptığını. İnsanları nasıl dolandırıyor, bu evi nasıl kazandı da yaptı. Sizi de dolandırmadıysa ve şimdi bile nasıl dolandıracağını düşünmüyorsa kellemi keserim. Gülüyorsunuz. İnanmıyor musunuz?
Sanırım bunların sizin işinizle pek ilgisi yok, dedi prens. Delikanlı dinlemeden bağırıyordu. Ben burada 3 gündür yatıyorum. Neler gördüğümü ben bilirim. Düşünün bir kere, şu melek gibi genç kızdan, öksüz kalan dayı kızından, yani kendi kızından kuşkulanıyor. Her gece aşıklar dostlar arıyor. Yavaşça buraya girip yattığım kanepenin altını arıyor. Kuşkularından aklını oynattı, her köşede hırsızlar görüyor. Bütün gece 2'de 1 yataktan fırlıyor. Ya iyi kapanmış mı diye pencerelere bakıyor, ya kapıları yokluyor. Sobanın içini gözden geçiriyor. Bunları gecede aşağı yukarı 6-7 kere tekrarlıyor. Bir yandan mahkemede hırsızları savunup bir yandan da her gece 3 kez tapınmak için kalkıyor. İşte burada salonda dizleri üstüne çökerek yarımşar saat alnını yere vurup duruyor. Hem de kimler için dua edip sarhoşluktan neler söylemiyor. Kontes Dubarry'nin ruhunun huzuru için dua ettiğini kendi kulaklarımla duydum. Kolya da duydu. İyice oynattı artık.
Lebedev kızardı. İçten öfkelenerek, ''Görüyor musunuz, işitiyor musunuz beni nasıl rezil ediyor prens?'' diye bağırdı. ''Sarhoş, serseri, hırsız olabilirim ama benim de kendime göre bir değerim var. Beni alay almaya kalkışan bu çocuk daha düne kadar onu kundakladığımı, teknede yıkadığımı bilmiyor. Benim gibi fukara olan dul kız kardeşim Anisya'nın evinde geceleri uykusuz kalıp hasta olan bu ana oğula bakardım. Aşağıdan kapıcıdan odun çalardım, şuna ninni söyler parmak şıkırdatırdım.'' Hem bütün bunları boş mideyle yapardım. Böyle büyüttüm bunu. Şimdi de kalkmış benimle alay ediyor. Evet, bir kere Kontes Dubarry'nin ruhunun huzuru için haç çıkarmışsam bundan sana ne? Prens, 4 gün önce ömründe ilk olarak ansiklopedide bu kadının hayatını okudum. Yeğenine döndü. Sen Kontes Dubarry'nin kim olduğunu bilir misin bari?
Delikanlı isteksizce, yok, her şeyi yalnız sen bilirsin diye mırıldandı.
Mezbeleden çıkma bir kontes bu. Ama kraliçenin yerine hükmetmiş ve büyük bir imparatoriçe. Ona kendi eliyle yazdığı mektupta Makozin diye yazmış. Dipnot, Makozin yeğenim. Bir kardinal, papanın elçisi. Leverdroy de. Sen Leverdroy'nin ne demek olduğunu biliyor musun? Dipnot, Leverdroy, kralın uyanışı. Onun çıplak ayakçıklarına ipek çorapçıklar giydirmek istemiş. Hem de bunu şeref sayarak yapmış. Bu kadar yüksek, kutsal bir kişilik. Biliyor musun bütün bunları? Bilmediğini suratından anlıyorum. Peki nasıl öldü bu kontes? Aman bırak sen de sülük gibi yapıştın. Bak nasıl ölmüş. Bunca şereften sonra cellat Samson onun gibi bir sabık hükümdarı, bir günahsızı, baldırı çıplak Parisli kızların keyfi için giyotine sürüklüyor. Zavallı, korkudan ne olduğunu anlayamıyor. Cellatın onu boynundan yakalayarak giyotinin altına eğdiğini ve tekmelerle ittiğini görüyor. Satıcı kadınlar gülüşüyorlar. O zaman bağırmaya başlıyor. Encore un moment, Monseigneur Le Bourreau, encore un moment.
Bunun anlamı, bir dakikacık daha bekleyin Cellat Efendi, bir tek dakikacık. İşte bu dakikacığın hatırına Tanrı belki onu affeder. Çünkü insan ruhu için bundan öte bir mizer düşünülemez. Dipnot, mizer, yıkıntı, çöküntü. Mizer sözcüğünün ne demek olduğunu biliyor musun? Mizerdir bu, ta kendisi. Kontes'in feryadı ve bu bir dakikacık süre hakkındaki satırları okur okumaz, yürekçiğim sanki bir kıskaçla sıkıldı. Ben de gece yatarken dualarım arasında bu büyük günahkarın adını andıysam, seni ne ilgilendirir bu be hey solucan? Adını andım, çünkü dünya kurulalı beri bir tek kişi onun için bir kez olsun haç çıkarmamış, çıkarmayı düşünmemiştir. Oysa o yeryüzünde kendisi gibi bir günahkarın onun için hiç olmazsa bir kez dua etmesine öbür dünyada ne kadar sevinecektir. Ne diye gülüyorsun? İnanmıyor musun? Dinsiz. Nereden biliyorsun? Hadi dinledin diyelim ama yalan da söylüyorsun. Ben yalnız Kontes Dubarry için dua etmedim ki. Tanrım, büyük günahkar Kontes Dubarry ve benzerlerinin ruhlarını huzura kavuştur dedim. Bu bambaşka şey. Çünkü orada çırpınan, inleyen ve kurtuluş bekleyen, bunun gibi büyük günahkar ve talihin yüz çevirdiği örnekler ıstırap çekmişler pek çoktur. Ben dua ederken, bunu da bil bari, senin için, senin gibi edepsiz küstahlar için de dua ediyorum. Yeğeni hırçınlıkla sözünü kesti. Yeter be, kimin için dua edersen et, Allah cezanı vermesin, ne bağırıyorsun? Sonra utangaç bir gülümsemeyle, çok okumuştur prens. Siz de bilmiyordunuz değil mi? Şimdi hep böyle kitaplar anılar okuyor diye ekledi. Prens isteksiz, ne olursa olsun dayınız kalpsiz bir adam değil dedi. Bu delikanlıdan hiç hoşlanmıyordu. Aman efendim şımartırsınız onu sonra. Gördünüz mü hemen elini göğsüne koydu. Dudaklarını Y gibi yaptı. Hoşlandı hemen. Dipnot, Y eski Latince'de Y harfinin okunuşu. Evet. Belki kalpsiz değil ama dolandırıcı. İşin kötü yanı da bu. Üstelik ayyaş, kendini içkiye veren, bütün insanlar gibi birkaç yıldır tam anlamıyla laçka olmuş. Bunun için bu kadar gıcır diyor. Çocukları sevdiğini, ölen yengeme saygı beslediğini kabul edebiliriz. Beni bile sever. Yeminle vasiyetnamesinde hisse ayırmış. Hiçbir şey ayırdığım yok diye öfkeyle bağırdı Lebedev. Prens başını delikanlıdan yana çevirerek kesin bir tavırla, ''Bana bakın Lebedev'' dedi. ''Ben sizin istediğiniz zaman bir iş adamı olabileceğinizi deneyimlerimle biliyorum. Şimdi vaktim pek az. Siz, bağışlayın adınızı unuttum. Timofey. Sonra, Lukyanoviç. Odada bulunanlar yine güldüler. Yeğeni bağırdı. Yalan söyledi. Bunda da yalan söyledi prens. Adı Timofey Lukyanoviç değil. Lukyan Timofeyeviç'tir.'' Ne diye yalan söyledin şimdi? Sana göre Lukyan da Timofey de hep bir değil mi? Prense bundan ne sanki? Size yemin ederim ki sırf alışkanlığından yalan söylüyor. Doğru mu? Evet efendimiz. Lukyan Timofeyeviç. Lebedev utandı. Elini kalbine bastırarak gözlerini yere indirdi. Peki ne diye yapıyorsunuz bunu? Lebedev tam bir boyun eğişti. Kendimi küçültmek için diye fısıldadı. Garip. Böyle küçültme mi olurmuş? Ah kolyeyi nerede bulacağımı bilsem. Prens gitmek üzere kapıya yürüdü. Lebedev'in yeğeni, kolyenin nerede olduğunu size söyleyebilirim dedi. Lebedev gene telaşlandı. Yok, yok, yok. Delikanlı devam ederek, kolye bir gece burada kaldı dedi. Ama sabah, Tanrı bilir delikten ne diye kurtardığınız generali almaya gitti. General daha dün gece yatısına buraya teşrif etmek vaadinde bulunduğu halde gelmediler. En güçlü olasılık buradan pek uzak olmayan Vesi Oteli'nde kalmasıdır. Kolya'da ya orada ya da Pavlovsk'ta, yapan Çinler'dedir. Yanında para vardı, daha dün oraya gitmek istiyordu. Yani ya Vesi Oteli'nde ya Pavlovsk'ta. Pavlovsk'ta. Biz de şuraya, bahçeye çıkıp kahve içelim bari. Lebedev prensi elinden çekerek sürükledi. Odadan çıktılar, avluyu geçtiler ve küçük kapıdan bahçeye girdiler. Bahçe küçük ve çok sevimliydi. Havalar iyi gittiği için bütün ağaçlar yeşermişti. Lebedev prensi tahta yeşil banka, sabit yeşil masanın önüne oturttu. Kendisi de karşısına geçti. 5 dakika sonra kahve geldi. Prens reddetmedi. Lebedev yaltaklanan bir tavırla prensin gözlerinin içine bakmaya devam ediyordu. Prens başka bir şey düşünür gibi, "Böyle bir evinizin olduğunu bilmiyordum," dedi. Lebedev yalıştı. "Öksüzler," diye başladı ve durakladı. Prens dalgın dalgın önüne bakıyordu. Herhalde sorusunu unutmuştu. Bir dakika daha geçti. Lebedev de ona bakarak bekliyordu. Prens kendine gelmiş gibi, "Neydi o?" "Ha evet," dedi. "İşimizin ne olduğunu tabii biliyorsunuz Lebedev. Mektubunuz üzerine geldim. Anlatın bakalım." Lebedev şaşaladı. Bir şey söylemek istedi ama yalnızca kekeledi. Ağzından bir ses çıkmadı. Prens bekledi ve üzüntüyle gülümsedi. "Sanırım sizi çok iyi anlamışım Lukyan Timofeyeviç. Herhalde beni beklemiyordunuz. İlk haberiniz üzerine sessiz köşenden kalkıp da buralara geleceğimi tahmin etmediniz. Siz de bunu bana vebal altında kalmamak için yazdınız. Ama ben geliverdim işte." "Hadi canım, yalan söylemeyin. Yeter artık iki efendiye hizmet etmek. Rogojin 3 haftadır burada. Ben her şeyi biliyorum. Öbür seferki gibi kadını ona sattınız mı, satmadınız mı? Söyleyin doğrusunu." "Canavar kendisi öğrendi. Kendisi. Ona küfretmeyin. Size karşı kötü davranmadı ama." Lebedev son derece heyecanla prensin sözünü kaptı. "Dövdü, dövdü. Moskova'da sokak ortasında köpeğini dişi bir tazıyı üstüme saldırttı. Ne köpekti." "Beni çocuk sanıyorsunuz Lebedev. Ciddi söyleyin. Nastasya Filipovna Moskova'da ayrıldı mı ondan?" "Ciddi efendim, ciddi. Tam nikahları yapılacakken. Bizimki dakikaları sayıyordu. Nastasya Filipovna da buraya, Petersburg'a ve doğru bana geldi. Kurtar, sakla beni Lukyan. Prense de bir şey söyleme," dedi. "Ötekinden çok sizden çekiniyor. Prens, yüksek akıl dediğin de budur." Lebedev kurnaz bir tavırla parmağını alnına götürdü. "Siz de onları gene birleştirdiniz değil mi?" "Prens hazretleri, buna nasıl engel olabilirdim?" "Peki yeter, ben hepsini öğrenirim. Yalnız kadının nerede olduğunu söyleyin. Ötekinin yanında mı?" "Yo, hayır. Henüz yalnız başına kalıyor. Ben özgürüm diyor. Hem biliyor musunuz prens? Bunu ısrarla belirtiyor. Benim size yazdığım gibi. Hala Petersburgskaya'da baldızımın evinde oturuyor." "Şimdi de orada mı?" "Evet. Pavlovsk'a gitmediyse. Çünkü iyi havalarda Darya Alekseyevna'nın köşküne gidiyor. Ben diyor tamamıyla özgürüm. Daha dün Nikolay Ardalyonoviç'e özgür oluşuyla övünüyordu. Bu kötüye işaret." Lebedev sırıttı. "Kolyona sık sık gider mi?" diye sordu prens. "Havai, anlaşılmaz ve sır tutmaz bir çocuk. Siz Nastasya Filipovna'ya gideli çok oldu mu?" "Her gün, her gün." "Demek dün de." "Hayır, 3 gün önce. Yazık ki biraz içmişsiniz Lebedev, yoksa size bir şey soracaktım." "Yo yo yo, bir damla koymadım ağzıma." Lebedev kulak kesilmişti. "Söyleyin, onu son bıraktığınızda nasıldı?" "Arıyor." "Arıyor mu? Neyi arıyor?" "Bir şey kaybetmiş gibi aranıp duruyor. Gelecekteki evliliğinin sözünden bile nefret ediyor. Bunu hakaret sayıyor. Rogojin'i de soyulmuş portakal kabuğu kadar düşünüyor. Fazlası değil. Yani biraz fazlaca, korkuyla ve dehşetle. Hatta ondan söz edilmesini bile yasaklıyor. Ancak zorunlu oldukça görüşüyorlar. Adam da bunun farkında. Ama başka çare yok. Kadın huzursuz, kuşkulu, alaycı, ikiyüzlü ve öfkeli." "İkiyüzlü ve öfkeli mi?" "Öfkeli ya. Geçenlerde bir konuşma yüzünden az kaldı saçlarıma dalacaktı. Ben de Apokalips'ten okumaya başladım." Prens yanlış duyduğunu sanarak, "O da ne demek?" diye sordu. "Evet, Apokalips okuyarak." "Kafası huzursuz bir hatun." "Ayrıca ciddi ve kendine ait olmayan konulara bile aşırı eğilimli. Böyle konuları seviyor. Ve bunların açılmasını kendisine karşı özel bir saygı gösterisi sayıyor." "Evet efendimiz. Apokalips'in yorumunda üstüme yoktur benim. 15 yıldır bu yorumlamayı yapıyorum. Bizim 3. Yağız at ve elinde bir ölçü tutan süvari zamanında yaşadığımızı kabul etti. Çünkü bu yüzyılda her şey ölçüler, anlaşmalar üzerine kurulmuştur. Ve bütün kullar kendi hakları peşindedir. Bir dinara bir ölçek buğday. Bir dinara bir ölçek arpa. Bir de özgür ruh, temiz bir kalp, sağlam bir beden isterler. Ayrıca Tanrı'nın bütün nimetlerinden de yoksun kalmak istemezler. Ancak yalnız hakka dayanarak bütün bunları koruyamayacaklardır. Bunun üzerine ölüm adını taşıyıcı onları solgun atı ile izleyecek. Ardından da cehennem. İşte Nastasya Filipovna ile buluştuğumuz zaman hep bundan söz ederiz. Bu onu çok etkiledi. Prens garip bir bakışla Lebedev'i süzdü. Sizin de inancınız böyle mi? İnancım ve yorumum. Çünkü yoksul ve çıplağım. Koskoca insanlık denizinde yalnızca bir damlayım. Kimin umurunda Lebedev? Herkes onunla uğraşır, herkesin onu bir tekmelemediği kalır. Ama bu yorumla ben yüksek memurlarla bile eşit düzeye gelebiliyorum. Çünkü bütün iş akılda. Bütün o yüksek memurları titrettim karşımda. Hem de makamlarında, kendi koltuklarında otururlarken zekamın büyüklüğü karşısında titrediler. 3. yıl oluyor. Ekselans Nil Alekseyeviç dairesinde çalıştığım sırada Paskalya haftası öncesinde benden söz edildiğini duymuşlar. Petro Zahariç aracılığıyla beni nöbetçi memur odasındaki bürolarına istediler ve baş başa kalınca "Senin Deccal profesörü olduğun doğru mu?" diye sordular. Gizlemedim. Evet dedim. Ayrıntılarıyla arz ettim. Dehşetini hafifletmeye çalışmadım. Tam tersine kafamda ne varsa sayıp döktüm. Rakamları dile getirdim. Gülüyorlardı. Ama rakamlarla bunlar arasındaki benzerliklerle ilgili bölüme gelince titremeye başladılar. Kitabı kapatıp gitmemi rica ettiler. Kutsal haftada bana ikramiye verilmesini emir buyurdular. Foma haftasında da ruhunu Tanrı'ya teslim etti adamcağız. Ne diyorsunuz Lebedev? Tıpkı böyle oldu. Yemekten sonra arabadan düştüler. Şakakçığını bir demir direkçiye çarptılar. Bir çocuk gibi oracıkta can verdiler. Siciline göre yaşı 73'tü. Kırmızı yüzlü, ak saçlıydı. Kokular sürer, sürekli gülerdi. Çocuk gibi, hep gülerdi. Petro Zahariç o zaman hatırlayarak, "Sana malum olmuş galiba," dediler. Prens kalkacak oldu. Lebedev, prensin kalktığını görünce şaşırdı. Yaltaklanan bir tavırla, "Pek ilgisiz kaldınız, haha," dedi. Prens kaşlarını çatarak, "Pek iyi değilim, başımda bir ağırlık var. Yoldan belki." Lebedev çaresiz, "Yazlığa gitseniz," diye sözü konuya getirdi. Prens düşünceli duruyordu. Lebedev devam etti. "Bizse 2-3 gün sonra bütün aile yazlığa taşınacağız. Hem yeni doğan yavruya yararı olur. Hem de burada evceğimizi onarabiliriz. Biz de Pavlovsk'a gidiyoruz." "Siz de mi Pavlovsk'a gidiyorsunuz? Ne var orada?" "Burada herkes Pavlovsk'a mı gider? Orada bir köşkünüz mü var demiştiniz?" "Hayır, herkes Pavlovsk'a gitmez. İvan Petrovich Pitisi'nin ucuza düşürdüğü köşklerden birini bana sattı. İyi bir yer, yüksek, yeşillik. Hem de ucuz ve kibar. Müzik de var.